Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba.
Evet hocam, yine gündemin öne çıkan başlıklarını sizinle değerlendireceğiz bu hafta programımızda. Tabii ki gündem denilince akla ilk Gazze'de yaşanan vahşet İsrail soykırımı geliyor. Bu konuyu yine bu haftada öncelikle ele alacağız. Evet, yaklaşık 70 gün oldu İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın üzerinden 70 gün geçti. Ve dünyanın gözleri önünde bu vahşet devam ediyor. Son olarak geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir inisiyatif kullanarak, ilk defa yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırmıştı. Ve orada yapılan oylamada ABD'nin vetosuyla bu çağrı reddedilmişti. Ama daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu kez ateşkes kararı götürüldü ve burada yapılan oylamada da ezici bir çoğunlukla kabul edildi. 153 zannedersem kabul oyu, 40 ülke çekimser kalmış, 10 ülke İsrail'in yanında yer almış. Bu konuyu konuşalım. Öncelikle hocam, Gazze'de durum nedir? Buna bir bakalım. Sonrasında Birleşmiş Milletler'in bu kararı ne anlama geliyor? Uygulanabilirliği nedir? Bunları tartışalım, konuşalım.
Evet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür çıkışından sonra bu Gazze olayları bize gösterdi ki aslında birden küçükmüş dünya.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri veto ediyor. Bütün dünya ülkeleri aslında bu ateşkes dursun diye çaba sarf ederken hiçbir sonuç alınamadan adeta katliama devam. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi, yani aslında Amerika burada katliama devam.
Evet, mesajı verdim.
Ve mesajını vermiş oldu. Ve son göstergelerden anladığımız kadarıyla belli bir süre daha, yani bu Aralık sonuna kadar bu katliamlara devam ettirip arkasından Netanyahu'yu eli kanlı, işte bütün suçların günahı yüklenerek Netanyahu hükümetini değiştirip İsrail'in ve Amerika'nın bu işin içerisinden çıkması gibi bir planlar yapılıyor. Ama artık dünya eski dünya değil. Bu kadar vahşeti, katliamı ve kanı öyle çabucak ellerini yıkayarak bu işten kurtulamayacakları kesin. Gazze'de yaşananlara şöyle bir baktığımızda yani hastane bombalanıyor, okullar, evet, ibadethaneler,
mülteci kampları,
mülteciler artık, yani insanlar kuzeyden güneye gittiler, işte Han Yunus'a geldiler, Refah bölgesine geldiler, orada da üzerlerine bomba yağıyor. Arkasından işte o Gazze tünellerinde mücadele eden o Kassam
Tugayları
dışında, yani diyelim ki 15-50 yaş arası erkekleri elini kolunu bağlayıp işte
çırılçıplak
soyuyorlar. Yani adeta o İkinci Dünya Savaşı'nda, ben Naziler demiyorum, Almanlar diyorum. Hı hı. Çünkü özellikle Almanlar bu soykırımdan işte Naziler ve Hitler
sorumlu diyerek kurtulmaya çalışıyor.
Sıyırmaya çalışıyorlar. Bizzat teamüden Almanlar.
Evet.
Bunu o dönem kendi vatandaşları olan Yahudilere yaptılar. Şimdi o soykırımdan arta kalanlar Filistin bölgesine geldiler. Filistinli Müslüman Araplar bunlara
kol kanat gerdi.
Evinde misafir ettiler. Şu anda aynı şeyi yapıyorlar. Sanki intikam alır gibi yapıyorlar. Sanki o
zulmü yapanlar,
zulmü, yani 1945'teki bütün bu Holokost zulmünü
Filistinler yapmış gibi.
Filistinliler, Gazzeliler yapmış gibi
intikam alıyor.
Ya burada insanın aklının almadığı nokta şu, Batı'da vicdan sahibi böyle işçi partisi, sosyal demokrat partiler, sol partiler sokağa dökülüyor. Yani kadınıyla, erkeğiyle o her geçen gün biraz daha dalga dalga bu Gazze'deki olaylar protesto edilirken Arap dünyasının o lider takımıyla bizim Türkiye'deki bu solcu geçinen bu Kemalist takım ise sanki bize ne Gazze'den havasındalar. Hala konforundan hiçbir şey eksiltmiyorlar. Yani bir futbol hakemine atılan yumruğun Türkiye gündeminde oluşturduğu o dedikodular, haberler,
son dakikalar, canlı yayınlar,
medyada kapladığı yer kadar Gazze'deki insanların o perişanlığı, kadın, çocuk, sivil denmeden o katliam
bu kadar gündem olmuyor.
Gündem olmuyor işte. Bu da Türkiye açısından veyahut da bölgemizdeki ülkeler açısından da çok içler acısı bir durum. Çünkü bunu tarih yazıyor. Nasıl ki işte biz Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yaşananlar veya Bosna'da o Srebrenica katliamı bir anda oldu ama onun etkileri hala o travmaları aileler tabii üzerinde, yakınlar üzerinde devam ediyor. Yani İsrail diyelim ki öyle bir şey olmaz inşallah. Filistinleri bir şekilde derdest etti. Gazze tünellerine girdi ve Kassam
mücahitlerini
etkisiz hale getirdi. Yani rahatça o bölgede kalacağını mı sanıyorum? Yani Gazze'liler biter, Lübnan'dan başlar. Lübnan biter, Ürdün'den başlar. Yani zulümle abat olunmayacağını bir şekilde bilmesi gerekiyor. Fakat bu 7 Ekim'in bir milat olacağını ve Yahudi diasporası, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akil insanlarının şunu hesap edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü onlar için ölen Filistinlinin canı, kanı, onların evi, yaşamış olduğu dramlardan daha çok kendi kaynaklarından, kendi ceplerinden giden paralara bakacaklar. Yani küresel ölçekte o boykottan kaynaklanan o çok uluslu şirketlerin
zararı.
O atılan tonlarca bombanın maliyeti ve İsrail'in içerisinden bazı insanların tersine göç olarak başka yerlere gitmesi, bunun bir faturası düşünüldüğünde, yani hiç hesaba katmadıkları tünellerin içerisindeki bir avuç adanmış mücahide karşı hiçbir şey yapamayan İsrail'in yarın bir gün İslam ülkeleri içerisinde daha ciddi bir karşı koyma olduğunda ne yapacağını kendisine düşünmesi lazım. Yani bu işi silah zoruyla yapamayacağını artık yavaş yavaş
kendi işlerinde de bu tür öz eleştiriler var
yani,
değil mi hocam?
İşte belki de o Gazze direnişinin bu Siyonistlere verdiği en büyük mesaj bu olmuştur. Çünkü bir kıyas yapmak açısından söylüyorum. 1967 savaşında o 6 günde 6 tane ülkeyi dize getiren İsrail şu anda 70 gün geçti. Bakın bugün 10. cuma namazı kılınıyor Mescid-i Aksa'da. İşte İsrail polisi yine orada
saldırıyor her türlü namaz kılmak isteyenlere.
Yapmak üzere duruyor. Fakat başaramıyorlar. Yani o sanıyorlardı ki havadan bombayı attığımız zaman siviller Mısır'a kaçacak. Evet. Tünellerden de beyaz bayrak çekerek çıkacaklar ve biz birkaç günde bu işi sonlandıracağız sanıyorlardı ama hiç de öyle olmadı. Şu an tünellere su basacağız diyorlar. Başladılar deniz suyunu pompalamaya. Yani bakın kimyasal silah ve zehirli gaz basmaya kadar her türlü kötülüğü yapacaklar ama başaramayacaklar. Çünkü Filistinli bir annenin dediği gibi biz diyor en az 6 çocuk doğururuz. Evet. İkisi diyor evin maişetini karşılar. İkisini İsrail öldürüyor. Diğer ikisi de diyor doktor mühendis olur. Bakın doktor oluyor. Çünkü yaralıları tedavi ediyor. Gazze tünelleri de bir mühendislik aklıdır. Öyle sıradan bir tünel değildir. Bunu da hesaba katmak lazım.
Peki hocam. Hocam az önce İsrail'in bu yaptığı haksız, hukuksuz savaşta başarılı olamayacağını söylediniz, ifade ettiniz. Şöyle baktığımız zaman İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde her gün açıklamalar yapıyor. Diyor ki bugün şu kadar tankı imha ettik, şu kadar askeri aracı imha ettik. Tabii bunlarla birlikte içindeki işgal askerleri de imha edilmiş oluyor.
Evet.
Hesapladığımız zaman günde nereden baksanız 20-30 işgal askerinin öldürüldüğü varsayılırsa ciddi bir kayıp yaşıyor aslında İsrail terör devleti. Fakat bu kayıplar nedense ne kendi kamuoyuna yansıyor ne medyaya yansıyor. Her gün işte bir iki askerini kaybettiğini iddia ediyor işgal devleti. Bu noktada neler söylersiniz?
Şimdi İsrail devletinin kurulduğu 1948'de bir Arap-İsrail savaşı var. 1967 6 gün savaşı ve 1970 Yom Kipur. Yani üç büyük savaşın hiçbirinde bu kadar uzun süreli bir mücadele olmadı. Hiçbirinde İsrail bu denli kayıp vermedi.
Evet.
Yani İsrail'in kurulduğu günden bu yana hiç hesaba katmadığı, yani bir anda işte bu Arap ülkelerinin, mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap ve Körfez Emirliklerinin de işte Mısır'daki Sisi bile söylüyor. Şeyi çekin diyor, Filistinleri o Akabe civarındaki o Necef çölüne çekin, şeyleri temizleyin.
Hamas'ı.
Ondan sonra yerine tekrar Filistinler gelsin. Dönsün. Ama biz onun, yani tek dertleri şu: Mısır'la Ürdün'ün. İsrail'e ilk defa şunu söyleyebildiler: siz o 2.300.000 Gazze'li Filistinli'yi Mısır'a veya Ürdün'e sürecek olursan bu bir savaş sebebidir.
Evet.
Yani gösterdikleri en büyük tepki bu. Şimdi sivil insanları yukarıdan bombayla öldürebilirler. Yani bu yetenekleri var. Ancak karada o başarıyı gösteremiyorlar. Çünkü o tünellerin içerisindeki insanlar ülkelerini savunuyorlar. Sokak sokak her noktayı biliyorlar. Her yıkık binanın enkazının, evet, içerisinden çıkıyor. Elindeki o kendi imal ettiği
Yasin 105
füzesini atıyor ve hiç dünyada işte eşi benzeri yoktur diye övdükleri o Merkava tanklarını imha ediyorlar ki askeri işte bu işten anlayan uzmanların söylediğine göre bir araçta diyor 10 tane personel, evet, vardır diyor. Ve onlarca, evet, aracı tahrip edildi. Yani İsrail böyle bir yani savaş tankının işlevsiz hale gelmesi, askerinin öldürülmesi, insanların esir alınması bugüne kadar hiç alışık olmadığı bir durumdur.
Evet.
Ve karşısında da savaşabileceği bir düşman yok gördüğü zaman. Sadece şehirleri, sivil halkı,
evet,
bombalıyor. Bu da hiçbir savaş, hı-hı, hukukuna ve insani değerlere sığmayan bir durum. Ve yüz yüze geldiğinde bir Hamas üyesi veya bir Kassam Tugay üyesi 10 tane İsrail askerini derdest edebiliyor.
Evet.
Bu da hani bize şunu söylüyorlardı bütün medyada. İşte İsrail bölgenin en demokratik ülkesi, İsrail'in işte Mossad'ı her şeyden haberdar, evet, İsrail askeri şu kadar eğitimli, İsrail silahları şu kadar şey, demir kubbe bu kadar bey. Bunların hiçbirinin çok da etkin olmadığını, Hamas bunların bütün maskelerini, evet, 7 Ekim'de düşürdü ve İsrail bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ve Hamas'ın bütün insanlığa kazandırmış olduğu bir artı değer vardır ki o da, biz gerçi bunu biliyorduk, programlarımızda konuşuyoruz, Batı'nın ikiyüzlü olduğunu, küstah olduğunu, hiçbir zaman çifte standart uygulamadan adil davranamayacağını hep söylüyorduk. Ama bugün bütün dünya gördü ki bu kadar zulüm yapılırken hala ama fakat diyerek İsrail'in katliamının arkasında durmaları, o küresel sermayenin aslında köleleri olduğunu, yani özgür olanın aslında o tünellerdeki Filistinliler olduğunu ve dünyanın o kendini özgür medya, özgür insanların ülkesi dedikleri o batıda insanların ne kadar bir kumpas içerisinde olduğunu, Harvard Üniversitesi'nde bile insanların gösteri yaptığında başına neler gelebildiğini, dünya bunu işte o Gazze tünellerinin içerisindeki direniş sayesinde gördü.
Evet. ABD Başkanı Joe Biden daha önceki açıklamalarında işte ne kadar Siyonist olduğundan, ne kadar İsrail'e destek verdiğinden bahsediyordu. Son bir açıklaması, kameralara kapalı bir yerde yaptığı konuşmada hocam, İsrail'in uluslararası kamuoyunda desteğini kaybettiğini ifade ediyor. Daha önce de yine işte Aralık sonuna kadar bu işi halletmeleri gerektiğini söylemişti ABD İsrail'e. Biden'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? Artık bir dur demenin vakti gelmiş midir ABD tarafından bu işe, bu soykırıma? Ve Birleşmiş Milletleri de Genel Kurul'da yapılan oylamada çıkan sonuç ABD'ye bir mesaj vermiş midir sizce?
Zaten 7 Ekim ertesi günü bu Siyonistlerin elindeki küresel medya sayesinde bütün dünya bir terörist Hamas ve masum İsrail halkı, evet, ve İsrail devleti imajıyla uyandı güne. İşte bebeklere bile saldırdılar, yaşlı kadın demeden esir aldılar, işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bir süre bu imajı sürdürdüler ama günler geçtikçe ve İsrail'in hiçbir savaş hukukunu, hiçbir insani değeri tanımadan yapmış olduğu bombardımanlar ve o kanlı elbiselerin içerisindeki o bebekler, çocuklar, kadınların o görüntüleri mahşeri vicdan harekete geçirdi. Bu artık saklanamaz, gizlenemez, mızrak çuvala sığmaz olduğu için yakında da seçimler olacak yani bütün Batı ülkelerinde. Ve Biden başta olmak üzere önce Siyonistliğiyle işte ben de Yahudi olarak geldim diye derken, şimdi artık bu İsrail'in günah defterine ortak olmamak için herkes yavaş yavaş ortadan yakasını sıyırmanın yolunu arıyor. Çünkü dünya tarihine geçti bu. Yani şu gün ateşkes olduğunu varsaysak, yani şu saatte ateşkes oldu diyelim. Bu yıkım, bu katliam, bu kan ve bu yapılanların eğer hesabı sorulmazsa bundan sonra kim ne yaparsa yapsın bunun daha üstünde bir şey yapamaz.
Evet.
Yani diyelim ki Türkiye Suriye'de bir takım mücadele yapıyor, Irak'ta PKK ile şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya biz de terörle mücadele yaptık. O Hendek hadiselerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Yüksekova'da, Nusaybin'de bu hadiseler yaşandığında günlerce, yani haftalarca bizim askerimiz, güvenlik güçlerimiz bir
şehit
tek
olma
sivilin,
pahasına,
bir tek sivilin canı yanmasın diye günlerce beklediler. Ve bunlar elektriği, suyu kestiler. İnsani olarak gıda yardımının gitmesi engelleniyor. Ya düşünelim 70 gün boyunca elektriğiniz, suyunuz olmadan ne yaparsınız? İsrail'in yapmak istediği bir diğer nokta da şudur. Mesela o Hatay Maraş depremi olduğunda söylemiştik. Ben tarihi kayıtlara baktığımda mesela bir deprem oluyor. Depremde 5000 kişi ölüyor. Ama deprem sonrası kanalizasyon sistemi su, içme suyuna karışması, yaralıların o apse yapıp etrafa mikrop yayması neticesinde depremde 5000 kişi ölmüşse ondan sonraki birkaç ay içerisinde 50.000 kişinin hayatını kaybettiği tarihi kayıtlarda var. Yani depremin 5 katı 10 katı. Şimdi İsrail'in bombalarıyla 20.000 kişiyi öldürmüşse bu açlık, yeterli beslenmeme, temiz suya ulaşamama, en basit sağlık hizmetlerini alamama sebebiyle belki onun 10 katı insan ölmeye başlayacak. Ve belki de şu anda bu tür ölümler çok yaygın.
Evet.
Bunların bir de enkaz altında kalanları var. Bunun sayısı hep böyle 18 bin, 20 bin deniyor ama bence bu çok çok fazla. Bunun üzerinde bir ölü ve yaralı sayısı söz konusudur. Bu nedenle bu savaş hali bitip de, bu bombardıman hadisesi bitip de ortalık yatıştığında vehamet çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır, hı hı, diye düşünüyorum.
Hocam, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi noktasında kendisinin çok istekli olmadığını, şayet ararsa görüşebileceğini söylemişti. Dün ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve Gazze konusu da gündeme geldi. Erdoğan Gazze konusunda İsrail'e verilen desteğin kesilmesi gerektiğini söyledi ve bu işin eğer ABD desteği kesilirse İsrail'in de bu saldırganlığına son vereceğini ifade etti. Bu konuyu konuşalım ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalarda var. İsrail için artık devran değişti diyor. Yine Joe Biden'la yaptığı görüşmeye atıfta bulunuyor ve bu desteği kesmesi gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya da temas ediyor ve 121 bizimle beraber hareket etti diyor. 10 ülke İsrail'in yanında yer aldı diyor. Aslında o 153 değil mi hocam? Onu da düzeltelim. O yükselişin sebebini de sorayım size. 121'den 153'e nasıl çıktı bu? Onu da soralım hocam. Buyurun.
Evet. Az önce ifade ettiğimiz gibi başlangıçta sanki bir terör eylemine karşı verilen bir misillemeymiş gibi dünyaya, evet, yansıtıldı. Ama artık yani 7 Ekim'de neler olduğunu insanlar unuttu. Yani işin nereden başladığını. Çünkü o kadar uzunca bir süreden beri İsrail bombardıman yapıyor ki normal bir ülkenin de yani orta ölçekli bir ülkenin bu kadar uzun süre bombardıman yapabilecek lojistik gücünün ve enerjisinin olmaması gerekir. Ama İsrail sırtını dünyanın askeri olarak en büyük gücü olan Amerika'ya dayadığı için Amerika'dan mühimmat geliyor, her türlü destek geliyor, para geliyor ve bunun sayesinde bu bombardımanı yapıyor. Amerika desteğini bugün çeksin, İsrail zaten karada herhangi bir varlık gösteremiyor, hava üstünlüğünü de kaybeder. Ama bugün bu katliamlar olmuşsa ekranda gözüken yüz Netanyahu ve İsrail ve Yahudiler, ama perde gerisindeki o maşayı tutan elin Amerika ve şu andaki Biden yönetimi ve küresel sermaye olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
Evet. Hocam, son olarak bu bölümde biz Gazze'yi konuştuk ama Kudüs, Batı Şeria'da durum nedir? Orada da maalesef olumsuzluklar yaşanıyor. İşgalci devlet boş bırakmıyor oradaki insanları. Mesela uluslararası insan hakları örgütleri diyor ki 2023 yılı Batı Şeria'daki en kanlı yıl oldu diyor. Yine Kudüs'te yaşananlar malumunuz, işte Mescid-i Aksa'da cuma namazındaki kısıtlamalar, evet, vesaire, neler söylersiniz hocam?
Şimdi Hamas Gazze bölgesinde yönetimi, evet, elinde bulunduruyor. Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da Mahmut Abbas yönetimi var, Ramallah merkezli. Güya bir özerk yapı verdiler ama, hı-hı, her şey yine İsrail'in kontrolünde. Şimdi Cenin'de, Ramallah'ta, El Halil'de, Doğu Kudüs'te, yani o Batı Şeria'nın bütün köy, kasaba ve şehirlerinde İsrail zulmü hiç durmadan devam ediyor. Evet. Yani evlerinin baskın yapılması, insanları sudan sebeplerle sorgusuz sualsiz yıllar süren hapishane, evet, hayatı, zeytinliklerine varıncaya kadar talan edip ekonomik, evet, kaynaklarını kurutmaları. Orada da Hamas mı vardı? Yani. Şu anda 10. Cuma namazı kılınacak. Oradaki insanların üzerine kanalizasyon
pis su
sıkılıyor. Yani bu hangi hukukla, hangi mantıkla anlatılabilen bir durumdur? Yani ibadet etmeye giden insanların üzerine siz necaset püskürtüyorsunuz ve çok pis kokan bir şey diyorlar. Yani, evet, özellikle o kokuyu da yani
bütün mahalleyi kapsadığı, evet, ifade ediliyor.
Şimdi hani Hamas mı var şeyde?
Batı Şeria'da,
Kudüs'te. Bu nedenle tutuklananların sayısına bakıyorsunuz. Yani İsrail şu mantığı yürütüyor. Belki birkaç gün sonra yeni bir ateşkes olursa kendi askerlerini veyahut da insanlarını kurtarmak için önüne gelen insanları hapse evet. tıkıyor. Daha sonra bu takasta kullanmak üzere.
7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4420 Filistinli alıkonulmuş hocam. Evet, evet. 4420.
İsnat edilen suç ne?
Hiçbir şey aslında.
Yani bu da gösteriyor ki İsrail'in normal bir devlet refleksiyle değil, tıpkı bir çete, bir örgüt mantığıyla hareket ediyor olmasından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla siz devlet gibi hareket etmezseniz size de devlet gibi
muamele edilmez
ve terörist devlet denir ve dünyada şu anda terör ve terörist kavramına uyan devlet yapısı, yegane devlet yapısı İsrail'dir maalesef.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli konuları, başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümde Gazze'de yaşanan son gelişmeleri, İsrail'in soykırımını, dünya ülkelerinin tepkisini ya da tepkisizliğini konuştuk. Tabii Gazze'deki hadiseleri konuşurken, Filistin davasını konuşurken, İsrail meselesine programlarımızda yer verirken maalesef bazı önemli coğrafyalarda yaşanan sıkıntılarda biraz geride kaldı gibi. Onlardan biri mesela Sudan hocam. 8 ay önce hızlı destek kuvvetleriyle Sudan ordusu arasında bir iç savaş patlak vermişti ve kardeş kanı hala dökülmeye devam ediyor maalesef. Sudan'daki son durum nedir? Buna da bir mercek tutalım, bir bakış gösterelim. Tabii sadece Sudan değil, Afrika'da neler yaşanıyor? Suriye, daha önce çokça konuştuğumuz konulardan biriydi. Mesela İdlib'de durum nedir hocam? Orada yaşananlar işte Gazze'den, Filistin'den daha az şeyler mi? Yemen mesela bir başka başlık. Buralarda neler yaşanıyor? Öncelikle Sudan'daki son durum, orada bir açlık söz konusu olduğu da ifade ediliyor. Buyurun hocam.
Evet, şu anda bütün dünyanın ilgisi İsrail'in Gazze'deki soykırımına çevrilmiş olmakla birlikte, bir de biz buna sessiz ölüm diyoruz. Yani evet. Yavaş yavaş insanların çığlıkları da duyulmadan bir ayrı bir dram yaşanıyor. 15 Nisan'da Sudan'da patlak veren bir iç savaş vardı. Yani Ömer el-Beşir zamanında Cancavit olarak başlayan ve devlet içerisinde ayrı özel bir birlik olarak silahlandırılan hızlı destek kuvvetleri, daha sonra Rusya'nın o paralı askerlerine benzer, yani bu Hafter'in yanında dünyanın bazı yerlerinde, Afrika'daki operasyonlarda paralı asker olarak da savaşmaya başladı. Altın madenlerini işletmeye başladı derken devlet içerisinde bir devlet, paralel bir devlet yapısı oluşturuldu. Ve Sudan'da Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonra kurulan teknokratlar hükümeti, ki Ömer el-Beşir'e de diktatör diyorlardı, demokrasi getireceklerdi ama seçim yapmadan yönetim oluşturdu evet. Batılı ülkeler. Ama buna da hiç kimse itiraz etmiyor maalesef. Yeter ki İsrail yanlısı, Batı yanlısı bir yönetim olsun, seküler olsun, İslam'la mesafesi olsun, yetiyor onlar için. Ve orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında o 15 Nisan'dan bu yana yaklaşık 8 aydır devam eden silahlı çatışmalar neticesinde, buna ülkede dönemsel olarak süren kuraklığı da eklediğimizde, kitlesel açlıklar ortaya çıktı. Yani 40 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir Sudan. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin iç bölgelerine doğru gittikçe bu açlığın, sefaletin boyutlarını görüyoruz ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın en son yaptığı açıklamada 18 milyon insanın, bakın 18 milyon insanın yeterli beslenmeme, gıda eksikliğine bağlı olarak ölümlerin oluştuğunu söylüyor. Yani Gazze'de 2.3 milyon insandan bahsediyoruz. Fakat şu anda Sudan'da 18 milyon insan
Açlık dolayısıyla ölümle karşı karşıya.
Açlık dolayısıyla artık kitlesel ölümlerin evet. olduğu. Ve biz hani inancımız gereği komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ilkesine şiar edilmiş müminler olarak. Şimdi uçağa bindiğiniz zaman 4-5 saatlik yolculukla Hartum'a varıyorsunuz. Artık bugün dünyasında onlar bizim komşumuz.
Evet.
Yani komşumuz açken biz tok yatabiliyoruz ve bu tokluğumuzdan da rahatsız olmuyoruz. Yine Dünya Gıda Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %11'i yetersiz beslenme ve açlıkla pençeleşirken buna karşılık dünya nüfusunun %20'sinde de obeziteye bağlı hastalıklardan ölümler söz konusu. Yani kabaca dünyanın %10'unda açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar ve ölümler varken bir %20'lik kesim, onun iki katı da obezite ve tokluktan kaynaklanan hastalıklardan ölen bir aşırı şişmanlık, obezite vesaire. Yani böyle bir çarpık düzenin, çarpık dünyanın olduğu bir zamandan geçiyoruz. Ve burada kişisel olarak da, toplumsal olarak da bir mümin olarak sorumluluğumuzun olduğunu ve Türkiye gibi ayakların üzerinde duran İslam ülkelerinin bu konulara bir şekilde çözüm bulmak için projeler üretmesi gerekiyor. Şimdi yine siz bahsettiniz Yemen'de.
Evet.
Bir tarafta Husilerin denetiminde olan yerler vardır. Bir tarafta Suudi Arabistan destekli yönetim söz konusu. Bir tarafta kabileler var. Ve orada bu mücadeleler neticesinde insani yardım göndermek isteseniz dahi o iç bölgelere gitmiyor. Ve dolayısıyla koleradan, bakın, gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan yüz binlerce bebeğin Yemen'de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yani bir kedi için, bir köpek için, bir balina için dünyayı ayağa kaldıran insan hakları şampiyonları, bakıyorsunuz buradaki sessiz çığlığı duymuyorlar. Yahut da hemen sınırımızın yanı başında, yani geçtiğimiz yıllarda ben gittim, bizzat gözlerimle gördüm. Yani şimdi biz Türkiye'de 4-5 milyon yabancı mültecinin olduğundan evet. bahsediyoruz. İşte başta Suriyeliler olmak üzere Afganlar ve çeşitli ülkelerden gelenler. Ancak Türkiye-Suriye sınırına o beton bariyerleri ve sınır güvenliğini sağladıktan sonra, beton bariyerleri çektikten sonra sınırın hemen öte yakasında, başta o cilve gözü sınır kapısının gerisindeki Atme mülteci kampından başlamak üzere, yani derme çatma çadırların içerisinde, biriketten evlerin içerisinde yaşayan ve yarın ümidi olmayan 3-4 milyon insanın orada olduğunu biliyoruz. Yani
evet.
o insanlar oranın yerlisi değil. Hama'dan, Halep'ten, Humus'tan, Şam'dan, Deirizor'dan, Rakka'dan çeşitli sebeplerle kendi yaşadıkları köyünden, evinden, şehrinden, dükkanından sökülüp oraya gelmiş. Yani kendimize bir empati yapalım. Sürekli yaşadığımız evimizden bir valizimizi alıp canımızı kurtarıp çıkıyoruz. Yani naylon brandadan, muşambadan veya biriketten bir yerde hayat mücadelesi veriyoruz. Yağmuru var, soğuğu var bunun. Ve bu insanları biz gündemimize bile getirmiyoruz. Bu da yine bizim medeniyet coğrafyamız adına evet. konuşulması gereken bir konu. Yani Türkiye'nin burada tesbihin imamesi olduğunu, yani niçin birçok planların Türkiye üzerinde oynanmak istediğini şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Küresel aktörler o şeytani bir zekayla bu bölgelerde sürekli kaos, kargaşa çıkarıyorlar. Yani İran 2-3 parçaya bölünmesi, Suriye'de iç savaşın çıkması, Yemen'de 3 ayrı yönetimin olması, Somali'deki kargaşanın bir türlü bitmemesi, Libya'daki iç savaş,
Afrika'da darbeler,
işte Gazze'deki durum. Yani bunların hepsinin ortak paydasına bakıyorsunuz, nüfusunun tamamına yakını Müslümanlardan oluşan ülkelerde yaşanıyor bunlar. Yani biz hilafeti kaldırdık diye bayram ediyoruz, saltanatı kaldırdık diye bayram ediyoruz. Ancak bir Yeni Zelanda'daki insan kraliçeye bağlı kalacağına, krala bağlı kalacağına yemin ediyor. İncil üzerine yemin ederek başbakanlığa başlıyor. Ve İngiltere'de hiç kimse kraldan veyahut da Buckingham Sarayı'ndan şikayetçi değil.
Ya da İncil'den. Evet.
Ama Türkiye'de böyle bir acayip nesil türedi. Ve biz tarihimizi, geçmişimizi silmekle övünüyoruz. Şu anda İslam dünyasının bu kadar başsız olması, bu kadar batılıların bizim coğrafyamızda operasyon yapmalarının sebebinin 100 yıl önce
hilafetin kaldırılması.
Bizim o Osmanlı'yı dağıtarak İslam dünyasına nasıl bir yara açtığını bugün geriye baktığımızda daha iyi görüyoruz.
Evet hocam. Devam edelim. Ukrayna Savaşı devam ediyor Rusya ve Ukrayna arasında. Tabii Ukrayna'ya söz veren Batı şimdi Ukrayna'yı yalnız bırakmış durumda hocam. ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri üzerinde ciddi tartışmalar var ve bu yardım paketlerinin onaylanma süreçleri uzuyor ya da engellenmeye çalışılıyor. Buradan devam edelim. Ukrayna'da durum nedir ve yapılan ne anlama geliyor?
Evet, Rusya-Ukrayna arasındaki mücadelede karşınızdaki rakip Rusya ise Rusya'nın bir maraton koşucusu gibi olduğunu düşünelim.
Evet.
Yani dünyanın 149 milyon kilometre karası var. Yani dünya karalarının %12'sine sahip bir Rusya'dan bahsediyoruz. 17 milyon kilometre kare toprağı var. Yani bir ucu Japon sahilinde, Ohak Denizi'nde, bir ucu Baltık Denizi'nde, kuzeyde Kuzey Kutup dairesinde, tutun da güneyde Kafkaslara kadar. Siz bu ülkeyi ambargolarla, siz bu ülkeyi karadan işgal ederek teslim almanız mümkün değil. Çünkü çok fazla alternatif olduğunu biliyoruz. Ve Ukrayna ise tamamen Amerika'dan, Avrupa'dan gelecek silah, mühimmat ve para desteğine güvenerek bu işin içerisine girdi. Hani ataların bir sözü vardır. Elden gelenle övün olmaz, o da
vaktinde bulunmaz.
Şu an Ukrayna bir şekilde batıdan gelen yardımlarla, özellikle yazın bir takım mevzi ilerlemeler de kaydetti.
Evet.
Ancak 7 Ekim'deki Gazze olayları olmaya başlayınca şunu düşündüler. Bu İsrail bizim öz çocuğumuz. Ukrayna ise
üvey evlat.
Yani dolayısıyla İsrail söz konusu olduğunda Ukrayna'yı harcamaktan hiçbir zaman
çekinmez
bütün Batı dünyası. Dolayısıyla şu anda gerek Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda, gerekse Avrupa Birliği fonlarından Ukrayna'nın almak istediği yardım meclise, Avrupa Parlamentosu'na geldiğinde, başta Macaristan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden itirazlar yükselmeye başladı. Onun parlamento sürecinden çıkması ve o süreç derken Ukrayna'nın bundan sonra kan kaybedeceğini ve Rusya'ya karşı o denk bir mücadele sürecini kaybedebileceğini ve işte geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Odessa limanına saldırı düzenlemesiyle atağa geçtiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte zaten Putin'e soruyorlar, Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya hedeflerine ulaştığı zaman diyor. Yani Rusya bu savaşı bitirmeyi de pek düşünmüyor. Çünkü en ağır ambargoları uyguladılar. Rusya yoluna devam etmesini bildi. Batı diyor, sen almazsan doğalgazı Hindistan'a satarım, Çin'e satarım. Yani sonuçta bir şekilde ben bunu dünya pazarına ulaştırırım. 10 liraya satmam da 8 liraya satarım ama bir şekilde ben işimi yürütürüm. Ancak Ukrayna için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Altyapısı tamamen tahrip olmuş. Nüfusunun önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine, Polonya'ya, Almanya'ya kaçmak zorunda kalmış ki Türkiye'ye gelenler bile var. Hem yüz ölçümünün topraklarının hem de nüfusunun %20'si şu anda Rusya işgali altında, Kırım ve Donbas bölgesi olmak üzere. Her türlü kaybeden Ukrayna. Peki bu Zelenski'yi yere göğe sığdıramayanlar, bir komedyeni devlet başkanı olarak seçtirenler, arkasından Rusya'ya karşı kışkırtanlar şu anda belli bir limiti doldurduktan sonra da silah ve para yardımını
kesecekler. Kullanıp atacaklar.
İşte Batı'ya güvenerek yola çıkanların akıbetinin ne olacağını da Ukrayna örneği çok canlı.
Geçen hafta hocam İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın bir açıklaması vardı. Bunu atladık biz konuşmayı. Diyor ki çok az maliyetle kendi askerlerimiz savaşmadan Rusya'ya en fazla kaybı yaşatıyoruz mealinde bir cümle kurdu. Bu da bir itiraf niteliğindeydi, değil mi?
Evet, zaten diyor ki ölen Ukraynalı Slav diyor. Yani Avrupalılar hiçbir zaman Türkleri ve Rusları Avrupalı olarak görmemişlerdir. Yani bizi barbar doğullar olarak görürler. Hmm. Yani şu anda 10 milyon kilometre karelik Avrupa kıtasının yaklaşık yarısı, 5 milyon kilometre kareden fazlası Rusya'ya aittir. Yani evet, fiziki coğrafya olarak, yani Avrupa kıtasının Uralları sınır kabul edersek yarısı Rusya'ya aittir. Ama hala Avrupalılar Rusya'yı bir Avrupalı görmezler. Yani bir halkanın dışında tutarlar. Evet. Bizi bir dış halkada görürler. Şimdi Slav kökenli insanlar birbirini kırıyorlar. Dolayısıyla da İngiltere için çok da Ukraynalı'nın ölümü
önemli değil.
Önemli değil. Ama sonuçta Rusya'ya zarar verdiriyoruz diyorlar.
Evet, amaçlı
buradan
o zaten.
İşte Ukrayna halkının ve Ukrayna düşünen insanların bunlara bakıp bir şekilde ders alması veya her ülkenin de bir gün Ukrayna olabileceğini hesaba katması. Çünkü Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın şeyle, senaryosuyla yola çıkanların akıbetinin ne olduğunu görüyoruz. Işte
bunların herhalde en çok ders alması gereken ülke komşumuz Yunanistan'dır. Geçen hafta da konuşmuştuk hocam. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Geçen sene yapmamıştı ama bunu bir gelenek halinde her yıl yapıyor. Bu yılki toplantıda da 2024'ün başında Türkiye'ye gelmek istediğini ifade etti. Daha önce gelme niyetinde olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinden dolayı gelemediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Allah'tan sağlık afiyet diledi konuşmasında ve çok Gazze için önemli işler yaptığını söyledi. Aynı fikirde olduklarını belirtti ve gelince de bu konuları konuşacağız ifadesini kullandı Rusya lideri Putin. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Evet, Türkiye'nin diplomasi alanında yapmış olduğu en önemli dış politika başarısı olarak şunu söyleyebiliriz ki, mesela hemen kuzeyimizde hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla ilişkilerini belli seviyede tutuyor olması, bölgemizdeki birçok kriz noktasında, buna Afganistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Yemen ve birçok hadisede insani bir takım kaygıları ön plana tutarak, uluslararası hukuku dikkate alarak her iki tarafla da konuşabilmek kabiliyetine sahip bir ülke olması. Yani biz Rusya'yla ilişkilerimizi belli düzeyde tutuyoruz. Ticaretimiz belli noktada devam ediyor. Yani biz Amerika'nın, Avrupa'nın kararına uyarak Rusya'ya ambargo uygulamadık. Bundan da ekonomik olarak kazançlı çıktık. Ancak Rusya yeri geldiği zaman da yüzüne karşı Kırım'ı işgal ederek aslında yanlış yaptığını, biz bunu tanımadığımızı da Rusya'ya karşı, Putin'e karşı da söyleyebiliyoruz. Yani biz kayıtsız şartsız bir ülkenin dış politikasını tamamen kabul etmiyoruz. Ancak liderler olarak baktığımızda Putin ve Erdoğan'ın son 20 yıllık dünya tarihinde önemli bir damgası olduğunu görüyoruz. Çünkü Avrupa'da eskiden karizmatik liderler vardı. Mesela İngiltere deyince Margaret Thatcher'ı ben hatırlıyorum. Fransa'da Mitterrand'ı hatırlıyorum.
Evet.
İtalya'da Berlusconi'yi hatırlıyorum. Yani bunlar hep böyle deve dişi gibi liderlerdi. Ama şu an bakıyorsunuz, rahmetli Erbakan'ın dediği gibi çoluk çocuğun eline kaldı. Yani Avrupa'da bir liderlik yok. Ve Asya'da da aynı şeyi görüyorsunuz. Yani şu anda dünyada Putin ve Erdoğan ikilisinin o ülkelerindeki o karizmatik liderlik durumunu diğer ülkelerde göremiyoruz. Biz yine tarihimizden, yani bir örnekle açıklayacak olursak, devlet aynı, ordu aynı, maliye aynı, böyle güçlü ve irade sahibi bir padişah döneminde devlet hızla yükseliş trendine girerken, zevkine, sefasına düşkün, çok da fazla bu tür kaygılar olmayan
Padişahlar
döneminde de devlet duraklama ve yerleme dönemine geçebiliyor. Yani doğu toplumlarının tipik özelliğidir. Yani karizmatik bir liderin öncülüğünde hızlı bir kalkınma sürecine giriyor. Biz son 100 yıllık cumhuriyet tarihimize de baktığımızda 1950-60 arası Menderes dönemi, 1980'li yıllardaki Özal dönemi ve 2002 sonrası bu Tayyip Erdoğan döneminin Türkiye'de işte altyapı hizmetleri ve kalkınma alanında en hızlı gelişmelerin olduğu evet. dönem olarak söyleyebiliriz. Rusya için de aynı şey. Yani Boris Yeltsin zamanında bir hasta adam konumunda olan Rusya 90'lı yıllarda Putin'le birlikte bölgesel bir aktör olma yolunda evet. hızla ilerlemektedir.
Peki hocam, Azerbaycan-Ermenistan ilişkisine bakalım. Geçen hafta Azerbaycan'la Ermenistan arasında güven artırıcı önlemler konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Paşinyan'dan gelen bir açıklama var. Yakın gelecekte Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanabilir diyor. Azerbaycan iki askerine karşılık 32 Ermeni askerini takas etti. Bunu da paylaşalım ve önümüzdeki dönemde Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış söz konusu olabilir mi diye tekrar soralım.
Evet. Şimdi birinci Karabağ Savaşı ve ikinci Karabağ Savaşı'nın dan sonra ateşkes yapıldı ve şu anda savaş sonrası bir ateşkes dönemindeyiz. Hı hı. Yani her iki taraf da birbirine silah doğrultmuyor ama bir nihai anlaşma da yapılmış değil. Evet. Yani her iki tarafın rızasına uygun olarak sınırları belirlenmiş, hı hı. çerçevesi olan ve altında imzası olan resmi yetkililerin bir barış anlaşması henüz yapılmadı. İşte aylardan beri bir kozası örülmeye çalışılan, işte bu bizim Zengezur koridoru, hı hı. olsun, Karabağ Ermenilerin statüsü, vatandaşlık hakları olsun, bütün bunların bir paket halinde, ki şu anda Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile olan sınır kapıları kapalı ve ticari olarak herhangi bir
faaliyet yok.
İşte bütün bunların gerçekleşebilmesi için nihai bir barış anlaşması olup ticari yolların açılması her iki taraf için kazan kazan politikası olacak. Bunlar her geçen gün biraz daha ivme kazanarak devam ediyor. Aslında aklın yolu birdir. Bu Ermeni halkının da Ermenistan devletinin de menfaatine olan bir durum. Ancak diaspora dediğimiz ülke dışındaki Ermenilerin bir türlü büyük güçlerin de etkisiyle bu Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının imzalanmasını istemiyor. Bunun başında evet. da bu Amerika ve Kuşak Yol Projesi'ni istemeyen ekip geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hindistan üzerinden Suudi Arabistan'a, oradan da İsrail'e kadar uzanan bir projeyle evet. bizim o Çin-Londra arasındaki Kuşak Yol Projesi'ne alternatif anlaşmalar imzalandın. İki gün sonrasında Gazze olayları patlak verdi. Bunlara da ayrıca dikkati çekmekte fayda evet. var. Yani bu Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının nihai olarak imzalanması Zengezur koridorunun açılıp karayolu ve demiryolu bağlantısıyla Kafkaslar üzerinden en kısa kestirme yolunun açılması, bir taraftan Çin, Pekin, Londra arasındaki Kuşak Yol Projesi'ne ivme kazandırırken bir taraftan da bunu baltalamak isteyen ve alternatif rotalar çizen Amerika ve onun etrafındaki ülkeler tarafından da istenmiyor. İşte bu barışı sabote edenler de bunlar olduğunu düşünebiliriz.
Peki hocam, son olarak Libya'dan bir misafir vardı Ankara'da. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih daha önce Hafter'le birlikte hareket ediyordu. Son dönemde Türkiye ile de yakın ilişkiler kuruyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor. Akile Salih'in ziyareti noktasında neler söylersiniz? Bununla tamamlayalım. Bir dakikalık bir süremiz var.
Evet. Aslında Osmanlı zamanında Trablus ve Bingazi diye ayrı eyaletlerdi. Güneyde de Tuareklerin yaşadığı evet. bölgeye de Fizan diyorduk. Bağımsızlık sonrası 3 vilayet birleşti, Libya oluşturuldu. Ancak Kaddafi'den sonra ülkede o iç savaş çıkınca Hafter ve ona bağlı birlikler Trablus başkente kadar gelip orayı teslim alıp Libya'da Türkiye karşıtı bir rejim veya sistem kurulmak isteniyordu. Türkiye'nin askeri müdahalesiyle birlikte Tunus sınırından itibaren Sirte Körfezi'ne kadar Misrata, Trablus ve nüfusun %50'den fazlasının yaşadığı batı bölgesi şu an Türkiye kontrolünde. Doğudaki Bingazi, Tobruk civarında evet. da ayrı bir meclis ve ayrı bir yönetim şekli var ki petrol bölgelerinde bunlar denetliyorlar. Türkiye birkaç yıldan beri şunu dile getirdi. Biz Hafter'i muhatap olarak kabul etmiyoruz. Hı hı. Onun yerine bir hukukçu, eski bir hakim ve Libya'da uzun yıllar hukuk alanında çalışmış Akile Salih'i muhatap kabul edebiliriz demişti 2020 yılından itibaren. Ve şu anda Akile Salih'in, yani doğudaki aslında Hafter'in ekibinden olan bir kişinin Türkiye'ye gelip Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde görüşmüş olmasının en önemli pratik sonucu şu. Çünkü parçalı bir yapı söz konusu. Trablus'ta bir meclis var. Tobruk ve Bingazi'de bir meclis var. Bunların eğer bu parçalı yapısı ileride devam ederse Libya'nın parçalanması söz konusu olabilecek ki Libya Türkiye'nin iki katından fazla bir alana sahip olan ve %95'i çöllerle kaplı bir ülkedir. Ama Afrika'nın da petrol rezervi bakımından birinci sırada olan ülkedir. Böyle bir ülkenin parçalanmasını Türkiye istemiyor. Bu nedenle bu Akile Salih'i kabul edip bunu Trablus'taki mecliste, Tobruk Meclisi'ni bir şekilde ortak bir paydada buluşturup seçimlere gitmeyi istiyor Türkiye. Çünkü Libya bir devlet olursa Libya'nın altyapısında, Libya'nın ekonomisinde, Libya'nın dış politikasında Türkiye'nin oldukça etkin bir rolü vardır. Barış içinde olan bir Libya Türkiye'nin her zaman menfaatinedir. Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da biz Libya'daki hükümetle yaptık. Evet. Bu nedenle Libya'nın selameti, Libya'da sulhun olması Türkiye'nin milli çıkarları ve dış politikası açısından öncelikli bir konu olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programını böylelikle tamamlamış olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.